12. ayrım, sayfa 129, Ayana, Mustafa Mutlu. Türkiye'ye dönüp ellerindeki görüntülerle dizinin birkaç bölümünün metnini yazıp montajı tamamladılar. Sonra diğer bölümlerin çekimi için Güney Amerika turuna çıktılar. Yanlarında bu kez rehber olarak Portekizli bir antropolog vardı. Koç Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışan antropolog Türkçe, Portekizce ve İngilizce biliyordu. Kolombiya'daki Kogi yerleriyle, Panama'daki Embera kabilesiyle, Amazon'daki Marubu kabilesiyle ve Matis yerlileriyle haftalar geçirdiler. Santa Marta Yarımadası'nda her yıl yapılan ve yaklaşık 15 gün süren ayinlere çok özel izinler alarak katıldılar. Özellikle Amazon'daki yolculukları tam bir maceraydı. Önce kanoyla sonra kayıkla bir hafta hiç durmadan gittiler. Tropik ormanlardan geçtiler, sineklerin saldırısına uğradılar. Her yerleri şişti, yine de yılmadılar. Sonunda Marubu kabilesinin yaşadığı köye ulaştılar. Köyde kendileri gibi dünyanın dört bir yanından gelen şamanizm meraklıları vardı. Gelmelerinin nedeni ünü bütün dünyaya yayılan Ayahuasca çayından tatmaktı. Bu çay sadece o bölgede yetişen bir bitkinin yapraklarının saatlerce kaynatılmasıyla yapılıyordu. Şamanlar ayine başlamadan önce katılanlara küçük bardaklarla bu çaydan ikram ediyorlardı. Çayı içmek isteyenlerin et yemeyi en az bir hafta önceden bırakmış olmaları gerekiyordu. Çünkü çayın vücuttan atması gereken fazlalıklar ve toksinler ne kadar az olursa ruhani deneyimin o kadar güçlü olacağı söyleniyordu. Ayini yöneten şaman ilahiler söyleyerek bu çayı hazırlarken ayine katılanlar bir çember düzeninde çevresinde oturuyordu. Ortada yanan ateş ve gecenin karanlığı söylenen ilahilerle birlikte içenlerin transa geçmesini kolaylaştırıyordu. Bu seremoni saatlerce sürüyordu. Kullanıcıların çoğu kendilerine sunulan çayı içtikten sonra aşırı terlemeye, kusmaya, tuvaletlerini yapmak için ormana koşmaya başlıyordu. En son aşama ise hastalanmış gibi belirtiler veren bu insanların sanrı görmeye başlamasıydı. Sevil bölgeye gitmeden önce Ayahuasca çayı hakkında uzmanların paylaştıkları yazıları okumuştu. Bu bitki çayı insanlardaki epifiz bezinin çalışmasını sağlıyor, bu da vücutta yalnızca doğum ve ölüm anında sağlanabilen bir molekül olan DMT'yi harekete geçiriyordu. Böylece beynin kimyası değişiyor ve başka türlü bir gerçeklik algısı oluşuyordu. Sanrılar ve içeriden gelen seslerle birlikte kişinin en derin gerçeklerle yüzleştiği, bunun ölüp yeniden doğmakla eş anlamlı olduğu öne sürülüyordu. Kişinin kendisiyle, evrenle, yaratılışla ilgili bilmediklerini öğrenebileceği, dişi bir güç olarak var olduğuna inanılan Ayahuasca anayla ancak bu sayede temas kurabildiği söyleniyordu. Sevil içmek istediyse de ayini yöneten şaman buna izin vermedi. Çünkü kadınların bu çayın etkilerine dayanamadıklarını düşünüyorlardı. Rivayete göre geçmişte bu çayı içen iki kadın çıldırmıştı. İşte o günden beri kadınların içmesi yasaktı. Gezi boyunca kendilerini bir an bile yalnız bırakmayan kameramanları da görevini yapamaz hale gelebileceğini düşünerek çayı içmek istemedi. Mahir ise söylenenlerden ve öğrendiklerinden korktu, bir yudum aldı, gerisini kimseye göstermeden yere döktü. Portekizli antropolog ise sonuna kadar içti ve bir süre sonra kusmaya ve tuvalet için ormana koşmaya başladı. Kendinden geçmiş bir hali vardı. Çemberdeki herkes benzer durumdaydı. Ayini yöneten şaman ise çoktan transa geçmişti. Garip sesler çıkarıyor, elindeki davulunu çalarak dans eder gibi sallanmaya devam ediyordu. Bu ayinde diğer şaman ayinlerinden farklı olan şey, ayine katılanların bir ruhla buluşmak için şamanın bedenini aracı olarak kullanmamasıydı. Çayı içen herkesin zaten sanrı görerek Ayahuasca ananın ruhuyla görüşebileceği varsayıldığı için böyle bir aracıya gerek kalmıyordu. Güney Amerika'daki şamanlar da tıpkı Sibirya'daki, Rusya'daki, Çin'deki, Özbekistan'daki ve Anadolu'daki Göktürk şamanları gibi köyün şifacılığı işini üstlenmişti. Başı, dişi, midesi, beli kolu ağrıyan doktor yerine bunlara gidiyordu. Onların da neredeyse her derde bir devaları bulunuyordu. Çaldıkları şaman davulu da yaşadıkları yerden on binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerde çalınan tümbürüyle neredeyse aynıydı. Onların da üzerinde çeşitli simgeler vardı. Onların da kenarlarından yabani hayvan tırnakları, dişleri, deri, kemik veya kuyruk parçaları sarkıyordu. Sevil'in ve bütün araştırmacıların yanıtını hiçbir zaman veremediği sorulardan biri de buydu. Bu inanç sistemi nasıl olmuştu da Asya'nın doğusundan ya da ortasından on binlerce uzaklıktaki Latin Amerika ülkelerine hatta Kızılderililere kadar yayılmıştı? Belgeselin en sorunlu çekimleri tahmin ettikleri gibi Türkiye'de yapıldı. Ulaştıkları hiçbir şaman, şaman olduğunu bile kabul etmeye yanaşmadı. Bu insanlar kendilerinin anneden, nineden öğrendikleri yöntemle şifa dağıtmaya çalıştıklarını söylüyordu. Başları belaya girmesin diye de ekliyordu. Elbette bütün hastalara modern tıptan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bizimki nane limon kaynatmak gibi bir şey. Büyü nedir, nasıl yapılır bilmeyiz. Büyü çözmeyi hiç bilmeyiz. Tıkanmışlardı. Milas'taki Yörükler, Antalya Elmalı'daki Türkmenler, konuşmadıkları kimse kalmadı. Yozgat'ın, Sivas'ın, Çorum'un, Hatay'ın onlarca köyüne adım adım gezdiler, ne bir şamana ne de şamanizmin izine rastladılar. Aslında adetleri, süslemeleri, halılardaki motifleri, şifa dağıtma yöntemleri, yani her şey şamanizmdekilerle aynıydı. Ama bu kelimeyi duyduklarında tövbe estağfurullah diyorlardı. Şamanizmi açık açık anlatan ve şaman kültürünü yaymaya çalışan belki de tek kişi bir zamanlar Edremit'in Tahtakuşlar köyünde yaşayan emekli öğretmen Ali Bey Kudar'dı. Kendisi Türkiye'nin ilk etnografya müzesi olan Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'nin kurucusu ve sahibiydi. Ancak bir süre önce ölmüştü. Edremit, Çanakkale yolu üzerinde Çamlıbel yakınlarındaki bir Alevi köyüydü Tahtakuşlar. Kendine özgü gelenekleri, hıdrellezle süslenen mezarları, başta testiyle yapılan defin törenleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıydı. Bu köyün kurucu ataları 13. yüzyılda Orta Asya'dan Moğol baskısı nedeniyle ayrılıp Hazar Denizi'nin kuzeyinden Horasan'a, oradan da şimdiki Irak topraklarına gelmişlerdi. Şamanizmi bırakıp Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Kendilerine Türkmen adı verilen topluluğun üyeleri Toroslara göç ettiklerinde orman ürünlerini işlemeye başlamış ve tahtacı Türkmeni olarak anılır olmuşlardı. Fatih Sultan Mehmet gemi kerestesi biçtirmek için kendilerini İda Dağı'na davet edince koşarak gelmişlerdi. Sarı Kız efsanesiyle karşılaşınca dağın adını efsanedeki kazlardan ilham alarak Kaz Dağları olarak değiştirip kutsal saymışlardı. Çünkü Kaz Ayağı şaman kültüründe oldukça önemli bir yere sahipti. Burada Midilli isyanlarının bastırılmasında kullanılan 60'tan fazla gemi yapmışlardı. Fetih sonrasında da yöreyi terk etmeyip Türkmen geleneklerini sürdürmüşlerdi. Tahtakuşlar köyü bugün 130 haneye ve yaklaşık 600 nüfusa sahipti. Geleneklerine bağlı güler yüzü misafirperver ve aydın insanların yaşadığı Tahtakuşlar'ın hemen girişindeki Etnografya Müzesi Sevil ve Mahir için bir hazine değerindeydi. Bu müzenin kurucusu şaman kültüründen geldiklerini inkar etmediği gibi bu kültürü yaşatmak için elinden geleni yapmıştı. Müzede şamanizmin yaşamın her alanına sinmiş sembolleri de süslü, geleneksel Türkmen giysileri, yün torbalar, kaz ayağı motifli para keseleri, atların sırtına konan heybeler, çocuk yelekleri ve başa giyilen terliklerden oluşan dev bir koleksiyon bulunuyordu. Türkmen geleneklerine göre erkek yaban domuzunun dişlerinden ve üzerklik tohumu incir, badem ve karanfilden yapılan nazarlıklar, göç ederken Kızıldeniz'den toplanan deniz kabuklarıyla süslü bel bağları, Kaz Dağı göknarının kozalakları, saçı kısa olan kız çocuklarına takılan belikler ve daha fazlasını müzede buldular. Sevil Ali Bey Kıdar'ın oğlu ve torunuyla Türkiye'deki ve Kaz Dağları'ndaki şamanlar konusunda uzun bir söyleşi yaptı. Uzun bir zamanda şamanizm hakkında araştırma yaptığı halde hiç bilmediği yeni şeyler öğrendi. Örneğin gökteki aya Ay Dede dememizin Türklerin şaman olduğu dönemden kalan bir deyiş olduğunu, eski Türklerin de Ay Ata dediklerini. Ya da bazı ailelerin çocuklarına satılmış gibi garip bir isim vermelerinin nedenine. Bu ailelerin genellikle birkaç düşükten ya da çocuk ölümünden sonra çocuklarına kötü ruhların göz diktiğine inandığını, doğacak çocuklarının hayatta kalmasını sağlamak için biz onu başkasına sattık, sakın göz dikme anlamında satılmış ismini koyduklarını. Ancak ne yazık ki aktif bir şamana burada da rastlamadılar. Daha doğrusu varlığını öğrendiler, gidip konuştular ama cesaretlendirip kamera önüne çıkarmayı başaramadılar. Sevil ve Mahir, özellikle İç Anadolu'da ve Ege'nin iç kesimlerinde şifacılığın çok yaygın olduğunu keşfetti. Bu şifacıları kimi zaman hasta olduklarını söyleyerek, kimi zaman da nazarlık ya da büyü yaptırmak, büyü bozdurmak bahanesiyle tek tek dolaştılar. Karşılaştıkları manzara tam anlamıyla birer şaman ayiniydi. Ama bunu yapan kişilerin çoğu kendilerine hoca dedirtiyor ve trans sırasında özellikle Arapça bazı dualar okuyarak İslam alemi görüntüsüne bürünmeye çalışıyorlardı. Böylece mübarek insan oluyorlardı. Sevil Anadolu'da kendilerine gerçek bir şaman ayinini yaşatacak ve görüntülenmesine izin verebilecek bir şaman bulamayacaklarını anlayınca Şara, Kayra ve Anig'in büyük desteğiyle Necla teyzesini ikna etmeyi başardı. Ancak bazı şartları vardı Ayana'nın. Asla yüzü gösterilmeyecek, tüm çekimler yüzündeki saçaklı örtüyle yapılacak ve gerçek ismi yaşadığı yer belirtilmeyecekti. Bir de ayin sırasında odada bir tek Sevil'in olmasına izin vermişti. Kameraman falan istemiyordu. Telefonda günler süren yalvarmalar, yakarmalar sonunda çekim tarihi belirlendi. Kameramanlığı Sevil yapacaktı. Kameramanından gerekli eğitimi aldı ve dörtlü Anig'in arabasıyla Çayan Köyü'ne doğru yola çıktı. Ayağına her ne kadar razı olmak zorunda kalsa da hala Sevil'i uyarıyordu. ''Ah be huysuz kızım, ah be dik kafalı güzel kızım, sana en başından beri söylüyorum beni dinlemiyorsun, başına iş açacaklar, hakkında ferman çıkarmışlar, hiç aldırmıyorsun ama artık sevdiklerin de var, söylüyorum sana sadece kendine değil onlara da zarar vereceksin.'' ''Artık sevdiklerim de var, işte bu doğru, Mahir var, Ayana var, Şara var, Anik var, Kayra var.'' Kafasından geçirdiği bu isimlere birisini daha ekledi Sevil. Babam da var. Hasta mı sağ mı olduğunu bilmediğim, yıllardır görmediğim babam var. Beni canından çok sevdiğine eminim. Sahi ona bu kadar kızmakta haklı mıyım? Bu sorunun yanıtını asla bilemezdi. Ya babası sandığı ve nefret ettiği gibi birisi değilse, ya annesinin kaybından duyduğu büyük acıyla onu haksız yere suçladıysa, bu sorular son zamanlarda fazlasıyla dönüp durmaya başlamıştı beyninin içinde. Mutlaka bir yanıtı olmalı diye düşündü. Bu yanıtı bulmam konusunda bana yardım edecek tek kişiyi de biliyorum, Ayana. Bolu'da yemek molası verdiler. Neşe içinde sohbet ederken Mahir'in telefonu çaldı. Sevil'in gözü masada duran telefona ilişti. Arayan Reis diye biriydi. Mahir telefonu aldı ve izin isteyerek masadan kalktı. Çok da uzun olmayan bir süre sonra döndü, ancak keyfi tamamen kaçmışa benziyordu. Sevil merak içindeydi. Sevdiği adama, ''Hayırdır, tatsız bir haber yok değil mi?'' diye sordu. ''Yok canım, eski bir arkadaş, hal hatır sormak için aramış.'' diye geçiştirdi Mahir. Ancak keyifsizliği yemek boyunca sürdü. Sevil'le Anik tuvalete gidince bu kez Kayra sordu. ''Ne oldu buram?'' Reis aradı ocaktan. Önce nerede olduğumu, niye gelip gitmediğimi falan sordu. Sonra o kız sana yaramadı koçum, uzak dur ondan dedi. Hangi kız yaramamış anlamadım. Sevil'i kastediyor. O kız Türklük düşmanı, gavurlara hizmet ediyor, şeytana tapıyor gibi bir şeyler geveledi. Yapma ya. Aynen böyle, bu kadarla kalsa yine iyi. Sustu Mahir. Gözlerini önlerindeki otoyoldan akıp giden ağaçlara dikti. Başka ne dedi ki diye ısrar etti Kayra. Projede yer aldığım için bağırdı çağırdı. Aşk benim gözümü kör etmiş de davaya ihanet ediyormuşum da. Nereden biliyorlar ki senin ne yaptığını? Bu da soru mu Allah aşkına bro? Araştırmışlardır. Sadece projeden ayrılmamı istemekle kalsa iyi. Başka ne istedi ki? Sevil'i son bir kez sert bir şekilde uyarmamı. Bunun Türklüğe olan borcum olduğunu, eğer benim uyarmamdan sonra da belgeseli çekmeye devam ederse hesabı çok ağır şekilde kendisinin keseceğini falan. Nasıl yani, açıkça tehdit mi etti? Onun yanında ben de yanarmışım. Sustu, yutkundu, Kayra'nın gözlerinin içine bakarak devam etti. Sakın panik yapma ama söylemek zorundayım, bilmek senin de hakkın. Neyi diyebildi Kayra. Şu anda da bizi takip ediyorlar. Bolu'da bir lokantada olduğumuzu, o büyücü satanist kadına gittiğinizi biliyorum dedi. Hayda, ne yapacağız peki? Ya bir şey yapmaya kalkışırlarsa kızları nasıl koruyacağız? Öyle bir niyetleri olsa telefon etmezdi reis. Kayra tam bir soru daha sormaya hazırlanıyordu ki karşıdan kendilerine doğru gelen Sevil'le Anig'i gördü. Geliyorlar diye mırıldanarak uyardı Mahir'i. Sonra hep beraber Anig'in arabasına yöneldiler. Mahir Anig'e, sen yoruldun, direksiyona ben geçeyim istersen. Siz arkada Sevil'le kaynatırsınız biraz dedi. Amacı dikiz aynasından takip edilip edilmediklerini kontrol etmekti. Daha birkaç yüz metre bile gitmemişlerdi ki gri renkli ticari bir arabanın restorandan yola çıktığını gördü. Gaza bastı, arkalarındaki araba da aynısını yaptı, hız kesti, gri ticari de yavaşladı. Yanında oturan Mahir'e baktı, gözleriyle anlaştılar. Tekerlek patlamış olabilir, araba sağa doğru çekiyor diyerek yavaşladı. Aracı emniyet şeridine park edip dörtlüleri yaktı, yavaş hareketlerle inip lastikleri kontrol ediyormuş gibi yaptı. Gri ticari araç yanlarından geçip gitti, 2 dakika kadar oyalandıktan sonra tekrar şoför koltuğuna oturdu ve ''Yanılmışım, bir şey yok, lastikler iyi görünüyor.'' dedi. Kızlar durmayı umursamadıkları gibi bu bilgiyle de ilgilenmediler. Arka koltukta bir şeyler fısıldaşıp duruyorlardı. Geride'yi geçip Amasya yoluna girdiklerinde aynı aracı bir kez daha gördüler. Bir tır parkının çıkışında duruyordu. Mahir tam önlerinden geçerken yavaşladı. Arabada 2 kişi olduğunu gördü. Adamlar başlarını öne eğip gizlenmeye çalışsalar da sürücü koltuğunda oturanı tanıdı Mahir. Resul bu diye fısıldadı Kayra'ya. Kim ki o? Bir arkadaş. Ön koltuktaki konuşmaları duymuştu Sevil, hemen müdahale etti. Madem arkadaşın niye durmadın? Ayıp olmasın sonra. Yok canım olmaz diye geçiştirmek istedi Mahir. Bu kez Anik çıkıştı. Acelemiz yok ki Mahir, dur istersen. Belki bir yardıma falan ihtiyaçları vardır. Bence de diye ekledi Kayra. Dur da gidip bir konuşalım. Dörtlüleri yeniden yakıp emniyet şeridine girdi Mahir. Sonra geri vitese takıp boş yolda gri ticari aracın önüne kadar gitti. Araçta hiç hareket yoktu. Mahir el frenini çekip siz bekleyin. Ben bir sorup geleyim, bir şeye ihtiyaçları var mıymış dedi ve indi. Sonra da kendisiyle birlikte inmeye hazırlanan Kayra'ya eliyle otur işareti yaptı. Hanımları yalnız bırakmayalım istersen. Gri aracın sürücü tarafındaki kapısı açıldı. 25 yaşlarındaki sarkık bıyıklı iri yarı bir delikanlı belirdi. Yan koltukta oturanın elini beline attığını fark etti Mahir, umursamadı. Kendisini kapının yanında bekleyen Resul'le el sıkışıp kafa tokuşturdu. Sonra genç adamın gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Hayırdır koçum, bizi mi takip ediyorsun?'' ''Kusura bakma abi, büyükler istedi bilirsin. Gideceğiniz yere kadar size refakat edecekmişiz.'' ''He, yani takip etmiyorsunuz, refakat ediyorsunuz.'' ''Evet abi, öyle mi dediler sana?'' ''Kurbanın olayım, sıkıştırma beni, emir nedir sen daha iyi bilirsin. Benden daha tecrübelisin, emri sorgulamak olmaz.'' ''Peki başka bir şey istediler mi sizden?'' diye sordu Mahir. ''Ne gibi abi?'' Hani bulduğunuz fırsatta sıkın falan gibi. Estağfurullah abi, senin içinde olduğun arabaya sıkar mıyız biz, tövbe? Bak töre nedir bilirsin, arabada yengem var, ayrıca hastalıktan yeni kurtulmuş, kardeşim kadar yakınım olan bir kadın var. Benim kan kardeşim var, burunları kanarsa senden bilirim. Reisten aldığın emre uyacak mısın, uymayacak mısın bilmem. Ama takip edecekseniz bile adam gibi yapın işinizi. Kendinizi fark ettirmeyin. Kimsenin huzurunu bozmaya hakkınız yok. Yoksa hesabını fena sorarım koçum. Resul bu kararlı sözlerden sonra başını öne eğdi. Emredersin abi. Amasya'da hiç durmadılar. Göynücek'te durup Şahra'nın istediğini yaptılar ve 5 tane şehir ekmeği aldılar. İyice daralan ve kötüleşen yoldan Çayan köyüne ulaştılar. Köy meydanında kendilerini bekleyen Çelebi muhtar, karısı Hecer ve Şahra'yla sarılıp kucaklaştılar. Saçlarıyla başörtüsünün arasına her zamanki gibi mordu pembeli bir tutam menekşe sıkıştırmış olan Hecer, Anik'le Sevil'e sarılırken ''Gelinimiz bir de iki oldu maşallah'' diyerek sataştı. Sevil utandı. Anik ''Çiçeğini seveyim senin güzel yengem'' diye sarıldı. Hecer kahkaha attı. ''Sizinkiler de hazır kız, koparıp suya koydum. Hele bir Necla ablayı görün de gelin kahve içelim.'' Arabanın sürücü koltuğuna Anik geçerken Mahir Sevil'e ''Yolumuz burada ayrılıyor güzel kadın. Annemleri çok özledim. Ben bir eve gideyim, sonra gelip seni alacağım. Artık kaynananla tanışma zamanı geldi.'' dedi Sevil, gülümsedi. ''Tamam, sen nasıl istersen. Selam söyle.'' 12. Ayrılığın Sonu Sayfa 139.